Ayrım 35, Kongo'ya ağıt, Jean-Christophe Grange, sayfa 356, 85. bölüm. Diğerlerine bizi yalnız bırakın anlamında bir işaret yaptı. Kimsenin duygularını ifade edecek bir söz söyleme fırsatı olmamıştı. Daha iyi, kapı kapandıktan sonra Ervan sandalyesinin üzerinde büzülmüş kız kardeşine baktı. Luak'la mukayese edildiğinde durum Luak için pek parlak değildi. Erkek kardeşi alüminyum folyo gibi dayanıksızdı. Gael ise kadmiyumla güçlendirilmiş, su verilmiş çelikten yapılmıştı. Bir brankuzi heykeli gibiydi, ince, cilalı ve keskin, dokunulduğunda tehlikeli olacak kadar yumuşak. ''Babayı kim öldürdü?'' ''Katil artık hayatta değil, eğer bu seni rahatlatacaksa.''
''Onu öldürdün mü?''
Evet.
Kimdi?
Kongo ordusundan ayrılmış bir Tutsi albayı.
Adı neydi?
Bu senin ne işine yarayacak?
Bana adını söyle.
Laurent Bisingye.
Kimin emrindeydi?
Ervan derin bir iç çekti ve bir sandalye aldı. Ateş etmeyi öğrenmek isteyen Luak'tan sonra Katanga'ya karşı bir yıldırım harekatı planlayan kız kardeş. Bir şekilde bu karşılaşma onun içini ısıtıyordu. Her zaman iki kaçık olsalar da. Bunların hepsi 7000 kilometre uzakta oldu diye iç geçirdi. Savaşın ortasında, tasavvur edemeyeceğim bir dünyada.
Tutsi'nin arkasında kim var?
Yüzlerce yıllık öfke, 20 yıldan beri devam eden savaş ve 5 milyon ölü.
Soruma cevap ver.
Tel kafes takılı pencerelerden, Richard Dern'in 2002'deki intiharından sonra bütün katlardaki pencerelere tel kafes takılmıştı, Sen nehrine baktı. Lua Laban'ın karanlık sularıyla karşılaştırdı. Paris'teki nehir ona daha ziyade Branson kanalını hatırlatıyordu. Bisingye'nin Tresor Mumbanza adında birine çalıştığını sanıyorum. Niseko'nun ölümünden sonra Coltano'nun müdürü olmuş Katangalı bir Luba generali. Çok güçlü mali ve siyasi ihtirasları olan bir adam.
Babayı neden öldürttü?
Sana söyledim ya, para ve güç için. Niseko kötü sonuçlanan bir silah kaçakçılığına bulaşmıştı. Geçen Eylül ayında öldürüldü. Mumbanza onun yerine Coltano'nun başına geçti. Aynı dönemde yeni yataklardan söz edildiğini duydu. Bir taşla iki kuş vurabileceğini düşündü. Şirketin tarihi kurucusundan kurtulmak ve yataklara el koymak. Ervan kız kardeşinin maviye çalan kırağı rengi gözlerinde vicdan azabı kırıntıları fark etmişti. Yataklar hakkında tüyoyu veren oydu. Bu da zincirleme bir sürü olaya neden olmuş ve Morvan'ın Katanga'ya gitme kararını hızlandırmıştı. Tüm bunlar onun suçuydu. En azından o böyle düşünüyor olmalıydı. Aslında onun bir suçu yoktu. Tıpkı Ervan'ın olmadığı gibi. Kimse Morvan'ın kaderini değiştiremezdi. Özellikle de türünün son örneğinin. 67 yaşında, 100 küsur kilo, 40 yıl boyunca Afrika'da entrikalar çevirmiş ve kanlı faaliyetlerde bulunmuş biriydi. Karanlık fikirlerle yüklü, son hızla Kongo cehennemine dalan çelikten bir tren.
Baba, o da silah kaçakçılığına bulaşmış mıydı?
Hayır, kesinlikle. Ayrıca Mumbanza'da bulaşmamıştı. Her şey fırsat meselesi. Gael anlatılan her şeyi sanki beyninin özel bir bölümüne kaydediyordu. Ne tasarlıyordu?
Mumbanza ara sıra Paris'e geliyor mu?
Buna cevap vermemeyi yeğliyorum.
Geliyor mu, gelmiyor mu?
Onunla görüşmek mi istiyorsun, onu öldürmek mi? Yoksa ona teşekkür etmek mi? Gael cevap vermedi, somurtuyordu. Ervan ayağa kalktı ve pencere boyunca yürümeye başladı. Bunaldığını, güçlükle nefes aldığını hissediyordu ve üzerindeki kazaklara rağmen hala titriyordu. Düzenli olarak Brüksel'e gidiyor diye cevapladı sonunda. Babama göre son derece seks düşkünü biriymiş ve beyaz kukulara düşkünmüş. Ayrıca Avrupa'da sık sık görüştüğü kadınlar varmış. Kim bilir? Çalışırken belki de onunla karşılaşmışsındır.
Salak!
Ervan bu son söylediğinden pişmanlık duymuştu ama Gael'in işi gücü onu öfkelendirmekti. Özür dilerim dedi daha sakin bir şekilde. Ancak bu işe karışma.
Anlamak için yeterince büyük değil miyim?
Orası başka bir dünya. Babanın çok iyi bildiği ve açıkça ifade etmese de kurallarını kabullendiği bir dünya.
Bu kabustan yeni çıktım ve onu belleğimden silmek için her şeyi yapacağım.
Mumbanza'nın Paris'te sık görüştüğü kadınlar var mı? Evet mi, hayır mı?
Ervan onun karşısına dikildi, elleri ceplerindeydi. Kahretsin, ne zaman duracaksın? Bizi üzmekten vazgeçmeyecek misin? Tek soluklanma fırsatı bulduğumuz dönemler senin akıl hastanesinde yattığın zamanlardı.
Bu yeni söylediğini geri almak için de çok geçti. Her seferinde bu noktaya nasıl geliyorlardı? Telafi edilemezdi.
Soruma hala cevap vermedin, dedi sıkılı dişlerinin arasında.
Ben bu konuda hiçbir şey bilmiyorum. Katanga'ya gitmeden önce böyle bir adamın varlığından bile haberim yoktu.
O anda ne olduğunu anladı. Her Morvan batan gemiden geriye kalan enkazın bir parçasına tutunacaktı. O fazla prosedürle uğraşmadan 36'da oradan buradan bir şeyler öğrenebilirdi. Luak uyuşturucuyu bırakmıştı ve sözüm ona atış talimi yapacaktı. Gael karanlık planları için Mumbanza hakkında bilgi topluyordu.
Aldırma, dedi sonunda onun hizasına kadar çömelerek. Orada bir soruşturma açılacak, Mumbanza devrilecek. Kabila onu desteklemeyecektir. Koltano'daki görevlerinden de alınacak. Siyaset arenasında da hiçbir şansı kalmayacaktır. Tutuklanacak ve belki de buraya gönderilecektir. Neden olmasın? Bu durumda da ağır ceza mahkemesi bir yığın başka suçtan dolayı onu mangalın üstüne koyacaktır.
Gayet sessizce bir sigara çıkardı. Odada sigara içilmiyordu. Ama Ervan itiraf etmek üzere olan katillere izin veriyordu. Kız kardeşine de göz yumabilirdi.
Peki sen, dedi Gael dumanı üfledikten sonra, sen elin kolun bağlı duracak mısın?
Bu artık benim sorunum değil.
Yoksa orada senin taşaklarını mı kestiler?
Ervan ayağa kalktı ve sinirli bir el hareketiyle dumanı dağıttı. Morvan'a özgü güvenlik çemberi, hakaretler, provokasyonlar ama en ufak bir paylaşımda bulunulur ne de bir dayanışma sözcüğü söylenilirdi.
Bana Isabel Üsseno'dan bahset, dedi konuyu değiştirmek için.
Gael hafifçe omuzlarını silkti, sonra yeniden bir duman bulutu oluşturdu. Sanki bitkinliğinin, üzüntüsünün, bıkkınlığının yazılı olduğu bir çizgi roman balonuydu.
Onu Eric Katz adıyla tanıdım. Bir psikanalist gibi davranıyordu.
Onunla nasıl tanıştın?
Hatırlamam imkansız. 2010 ile 2011 arasında yaklaşık bir yıl ondan tedavi gördüm.
Onunla son olarak sen mi yeniden temasa geçtin?
Hayır, o. Yani o kadın bana telefon etti. Sözüm ona, beni merak etmiş.
Gayet sinirli el kol hareketleriyle ve Marlboro dumanları arasında ona tuhaf hikayesini anlattı. Onu akşam yemeğine davet eden, çantasını karıştıran, şafak vakti mezar odasına giden bir psikiyatr. Bunlar üzerinde durulacak şeyler değildi. Audrey ile, sıra ona da gelecekti, birlikte gizlice psikiyatrın muayenehanesine girmişler ve içinde Parisli çivi adam hakkında basında çıkmış bütün dosyaların yer aldığı bir klasörün yanı sıra Anne Simone ile Ludovic Pernod'un adresleriyle telefon numaralarının cinayetlerden önceki tarihlerde kaydedildiği bir ajanda bulmuşlardı. Hatta Anne bu yarı gerçek yarı sahte psikiyatrın hastası olmuştu. Sonunda Hünsa'nın kaçtığı ve bir arabanın altında kaldığı Boburg fiyaskosu meydana gelmişti. Isabel Barrer Hüseno can çekişirken çivi adam ölmedi diye fısıldamıştı. Bu yeni karmaşa da neyin nesi? Ne olaylar ne de ifade ettikleri Eylül kabusuna olası bir geri dönüş Ervan'ı ikna ediyordu. Ama yine de endişe edilecek şeylerdi. Her halükarda can simidini bulmuştu. Bu olayı çözecek ve en azından birkaç gün boyunca babanın ölümünü düşünmeyecekti. Diğerlerini çağırıyorum diyerek konuşmayı sonlandırdı.
86. Bölüm. İyi ekip, kendisine uygun, hayallerinin ekibi beklendiği gibiydi. Bakımsız saçları ve asker ceketiyle dikkat çekmemeye çalışan Audrey, Gael'in varlığından aşırı heyecanlandığı belli olan Marsilyalı çapkın, sardalye lakaplı Favini, siyah takım elbisesinin içinde sabit duran, adalet savaşçısı gibi ciddi ve görkemli Tonpa, birkaç kelimeyle Ervan seyahatini özetledi. Luwak'tan, Fitoussi'den ve kız kardeşinden sonra ustalaşmaya başlamıştı. Az ve öz anlatımlar, üstü kapalı imalar ve duygusuz bir ses tonu. İhtiyarın ölümünün ayrıntılarından bahsetti ama oraya gidişinin gerçek sebebi ve öğrendiği şeyler, Catherine Fontana'nın dosyası hala belleğindeydi, hakkında tek kelime etmedi. Ardından Doktor Isabel Barrère, Hüseyno ile ilgili tuhaf vakayı gündeme getirince konuşma sırası adamlarına geçti. Pazar günlerine Audrey'nin ilk araştırmalarından elde ettiği bilgileri toparlamaya ayırmışlardı. Ervan adamlarının hazırladığı dosyaya göz atarken onları dinledi. Aileyle temasa geçildi mi diye ortaya sordu. Anne babası ölmüş ama ağabeyini buldum. Adı Olivia diye cevapladı Audrey. Clermont-Ferrand'da yaşıyor ve Domaine şirketinin sahibi. O ne ki? Bir aile şirketi. Çamaşır yıkama, ütü ve benzeri işler yapan büyük bir zincir. Fransa'da bayilikleriyle beraber 100 kadar şubesi var. Sana ne söyledi? Hiç, kız kardeşiyle tüm ilişkisini kesmiş, yıllardan beri görüşmüyormuş. Neden? Zihinsel rahatsızlıklarından dolayı. Onların başına açtığı dertleri anımsadığında adam kusma noktasına geliyormuş. Yanlış anlamadıysam miras konusunda da bir sıkıntı varmış ama adam ayrıntılara girmedi. Kadının şirkette hissesi var mı? Bilmiyorum. Ne olursa olsun hiçbir zaman ne hukuki açıdan ehliyetsiz ilan edilmiş ne de vesayet altına alınmış. Çok iyi, onu daha sonra ben de arayacağım. Audrey yüzünü buruşturdu, kontrol edilmekten nefret ediyordu. Cesedi ne yapacaklar? Olivia dün akşam Paris'e geldi. Cenazeyi almak için gerekli evrakı imzaladı. Onu Clermont-Ferrand'a götürmek ve aile kabrine defnetmek istiyor. Onu gördün mü? Hayır. Bize dava açmak gibi bir niyeti var mı? Bunu yapmak için bir nedeni? En azından bir nedeni olduğunu düşünebilir diye lafı gediğine oturttu Ervan. Ve hatta bir sürü nedeni. Polis tacizi, özel hayata müdahale, yasa dışı soruşturma. Sırayla bir Audrey'e, bir hala sandalyesinde kımıldamadan oturan Gail'e bakıyordu. Eğer biraz sağduyu sahibi ise bunlara haneye tecavüz yoluyla hırsızlığı da ekleyebilir. Sessizlik tonlarca ağırlığıyla salona çökmüştü. Eğer bunu yaparsa diye cevap verme ihtiyacı duydu Gail, daha önemli bir sorunu gündeme getirir. Kız kardeşi sahte bir kimlikle çalışıyordu. Ben daha ziyade bir kurbanım ve... Ervan tehditkar bir el hareketiyle onu susturdu. Audrey ortamı sakinleştirmek için araya girdi. Telefonda konuşurken adamın uzun süreden beri kız kardeşinden vazgeçmiş olduğunu hissettim. Kadın rantiyeydi, parasıyla istediği her şeyi yapıyordu, hepsi bu. Senin ekleyecek bir şeyin var mı diye sordu Ervan gözlerini kız kardeşinden ayırmadan. Hayır, o zaman güle güle. Ama... Burada işin yok, bu bir cinayet büro toplantısı. Yokluğum sırasında yaptığın tüm bu saçmalıklarla ilgili bir durum değerlendirmesi yapmaya başlamadan önce kaybol. Gail itiraz etmeden ayağa kalktı. Beni geçirecek misin? Soruyu tartışmasız bir tonla sormuştu. Hiç konuşmadan merdivenlerden indiler ve avluya çıktılar. Benim koruyucu meleklerim diye sordu Gail güvenlik kapısının yanında durarak. Onları ne yapıyoruz? Neden bahsettiğini anlamıyorum. Babam yanıma yine iki baskılı koruma vermişti. Neredeler? Dışarıdalar dedi kapının diğer tarafındaki Rue de Orfevre'i göstererek. Babanın öldüğünü biliyorlar mı? Elbette. Onlara evlerine dönmelerini söyledim. Ancak yerlerinden kıpırdamadılar. Gerçek birer çoban köpeği. Emir bekliyorlar. Ancak kimden beklediklerini bilmiyorlar. Burada bekle. Ervan ana kapıdan çıkarken düşünüyordu. Gail hala tehlikede miydi? İntihar takıntılarından kurtulmuş gibiydi. Ancak sahneye Isabel Barrière Hüseyno'nun çıkması yeni bir tehlike işaretiydi. Çivi adam ölmedi. Sonuçta iki bekçi köpeğine yol verdi. Ama adamlar daha giderlerken bu kararından pişmanlık duydu. Yarı kaçık bu kız çocuğuna güvenmek imkansızdı. Kendini rahatlatmak için Maggie'ye yapacağı kaçınılmaz ziyaretin ardından bu akşam ona uğramayı düşündü. Gail'i evine sivil bir polis arabasıyla yolladı ve koşar adımlarla yukarı çıktı. ''Bu boktan işe sıfırdan başlıyoruz.'' dedi salona girince. ''Isabel Barrère ile çivi adam arasındaki bağlantının bulunmasını istiyorum. Gail'in etrafında tuhaf bir şekilde dolanmasının dışında kurbanların adreslerinin ayrıntısı da oldukça kaygılandırıcı.'' Audrey'nin dudaklarında bir gülümseme belirdi. Demek ki olayın önemi konusunda yanılmamıştı. Çalıştığınız ekiplere elinizdeki davaları teslim edin diye devam etti Ervan. Ve lehimize dönmeye meyilli birkaç dosya bulalım. Resmi olarak meşgul gösterecek şeyler. Barrier'in profilini açıklığa kavuşturmanız için size 24 saat veriyorum. Favine, sen çiftin geçmişini araştır ve kaçık karı kaç kere akıl hastanesine yattıysa ayrıntılarını istiyorum. Tonfa, sen bir yandan sahte psikiyatrlık faaliyetini incelerken, diğer yandan da Clermont-Ferrand'la ve çamaşır yıkama şirketiyle ilişkisine yoğunlaş. Dokunduğun her avronun kaynağını bilmek istiyorum.
Ya ben diye sordu Audrey. Sen günlük işlerimizi idare edeceksin, yeterince saçmaladın.
Ama resmi emir olmadan meslektaşlarını zorla göreve çıkarma ha, diye birden parladı. Geldiğinden beri içinde tuttuğu öfkesini dışa vurmuştu. Olmayan bir davaya onları bulaştırmak, bir tanığın ölümüne yol açmak, kapısını zorlamak, belge çalmak, burnunu boka sokmak için kimseye ihtiyacı olmayan kız kardeşimi tehlikeye atmanızı saymıyorum bile.
Ben...
Kapa çeneni. Burada oturup iç işlerinin seni çağırmasını kibar kibar bekleyeceksin. Boburg olayından sonra seni hemen kapının önüne koymamış olmaları da şaşırtıcı.
Cevap vermek ister gibi oldu ama kendini tuttu. Ervan, Isabel Barrier hakkında toplanmış bilgilerin yer aldığı dosyayı kolunun altına sıkıştırdı.
Son bir şey daha dedi odadan çıkmadan önce. Gael bana gizli tanık davasından söz etti. Bunu ona kim yumurtladı?
Bizzat kendisi dedi Audrey tıslar gibi. Bu sözcüğe aşinaymış gibi bir hali vardı.
Bu babamın uzmanlık alanı, bu fikir aklına nereden geldi?
Bazı bilgilere ulaşmakta zorlandık.
Hangilerine? Philip Hüseno ile Isabel Barrier'i birbirine bağlayabilecek ne varsa, ne evlilikleri ne de boşanmalarıyla ilgili en ufak bir bilgi var. Çocukların doğum belgeleri de yok. Hüseno'nun Yunanistan'da yaptığı kazadan sonra basında anneyle ilgili tek bir satır çıkmamış. Hatta sigorta şirketinin dosyasında bile adı geçmiyor. Sanki her şey bu iki ismin bir araya gelmesini engellemek için ayarlanmış.
Bu tür veriler önemli birinin dokunuşu olmadan ortadan kaybolmuş olamazdı. Ancak resmi görevlendirmeden sonra sadece savcı, sorgu yargıcı veya soruşturmayı yürüten polis müfettişi özel bir durum olduğuna karar verebilir ve soruşturma için gizlilik talebinde bulunabilirdi. Bu durumda bu dosyanın içeriğini bilmenin de böyle bir dosyanın olup olmadığını öğrenmenin de imkanı yoktu.
Favine, bir kulağın koridorlarda olsun ve bak bakalım bize bu konuyla ilgili neler getirebilirsin. Bu akşamki toplantı saat 19'da.
Yani cenaze ne zaman?
Ervan kendi önceliğini unutmuş olduğunu fark etti. Babasının cenaze töreni.
Henüz bilmiyorum. Size haber veririm.
Hemen sıvıştı ve taziye dileklerini kısa kesmek için kapıyı çarpıp çıktı.
87. bölüm. Saat 18. Murray's Oteli'nin barı, samimi ortam, loş ışıklar, kadife perdeler ve eski tablolar. Son derece şık, hoş, sıcak, kokteyl içmek, piyasa yapmak ya da geceyi birlikte geçirecek bir partner bulmak için konfor ve huzur yuvası. Evine döner dönmez Gael, 16. bölgenin pezevengi Michel Payol'a telefon açmıştı. Soğuk karşılanmıştı. Deve dişli adam kendisine bir parmağa mal olan Ervan'ın sorgusunu unutmamıştı.
''Bakıyorum beni arayacak kadar yüzsüzsün.''
Ayize'ye çok yakın konuşuyordu ve nefesinde müstehcen bir şeyler vardı. ''Kendini fahişe sanan küçük burjuva karılarla hiç işim olmaz. Daha ziyade tersiyle çalışmaya alışım.''
''İş konuşabilir miyiz?''
''Kesinlikle olmaz. Bu durumda teneffüse çıkınca seni ağabeyime şikayet ederim.'' Kısa bir sessizlikten sonra ona randevu vermişti. Mekanı Gael seçmişti. Önceden gitti bir köşeye, yumuşak deri bir koltuğa yerleşti ve bir kadeh şampanya ısmarladı. Biraz erkendi ama bu özel bir gündü. Az önce yaşanan deprem nedeniyle kendini üzgün ve bitkin hissediyordu. Nefret, öfke ve ne olduğunu tanımlayamadığı başka bir şeyden sabırla inşa ettiği dünyası biraz önce yıkılmıştı. Deprem sonrası yıkıntıların altında yaşadığını anlayan, ancak tüm yaşam şevkini kaybetmiş Sicilyalı zavallı bir kadın gibiydi.
''Haydi, en azından yapacağım bir şey var.'' O esnada payol kapıda belirdi. Blazer, kuru vaze ceket, kırmızı cep bendili püsküllü mokasenler. Cafcaflı şıklı bu kibar ortamla uyuşmuyordu. Ona Kostas'la randevu vermeliydim. Dipnot Kostas Paris'te bir bar. Adam gülümsemeden Gael'in karşısına oturdu, huzursuzdu. Sağ elinin orta parmağı birinci boğumda sonlanıyordu. Üzerinde sadece sıradan bir pansuman vardı. ''Ne istiyorsun?'' diye soğuk bir tavırla sordu. ''Önce sipariş ver.'' Kısa bir tereddütten sonra garsona işaret etti ve sert bir kahve ısmarladı. Gael birkaç saniye geçmesini bekledi. Bu salağın zorlukla kontrol altında tutmaya çalıştığı korkusunu ifade şeklinden başka bir şey olmayan sinirli halinin tadını çıkarıyordu. ''Tresor Mumpanza'' dedi sonunda. ''Ne? Mumpanza mı?'' ''Hatırladığım kadarıyla zengin Afrikalılara kızlar temin ediyordun.'' ''Ne olmuş?'' İçkisinden bir yudum aldı, boğazında soğuk kabarcıkları hissetti. Karşılıklı konuşmanın yarattığı gerginliğin aşırı kızışmış ortamıyla tamamen zıt, çok hoş bir duyguydu. ''Mumbaza Paris'e geldiğinde seni arayan düzenli müşterilerinden biri.'' Gael blöf yapıyordu ancak payol tersini söylemedi. Her zaman hecin devesini andıran bir kafası, kibirli ince bir yüzü, öne fırlamış bir çenesi, kazma dişleri vardı. ''Babanın ölümüyle bir ilgisi var mı?'' Medya çoktan haberi yayınlamıştı ve payol de 2 ile 2'yi toplamayı biliyordu. ''Onun hakkında ne biliyorsun?'' diye üsledi Gael sorusunu duymazdan gelerek. Payol ayağa kalktı. ''Buraya neden geldiğimi kendime soruyorum.'' Gael çantasını açtı, cep telefonunu çıkardı, tuşlarına bastı. Sonra bir silah gibi ona doğrulttu. Muhabbet tellalı gözlüklerini düzelterek istemeye istemeye parıldayan ekrana doğru eğildi. ''Ne bu?'' ''8. bölgede sana çalışan kızlar. Tek bir kelimemle bu liste ahlak bürosu patronunun masasında olur. Tabii destek olarak da ağabeyimin. Afrika'dan yeni döndü, babamız öldü ve o son derece öfkeli.'' Payol tekrar yerine oturdu, kahvesi geldi. Uzun kemikli parmaklarının arasında fincan çok minik gözüküyordu. ''Tam olarak ne istiyorsun?'' ''Önce soruma cevap ver, Mumbanza nasıl bir herif?'' ''Eski usul bir Afrika diktatörü'' diye cevapladı omuzlarını silkerek. ''Bok gibi parası var, seks düşkünü, hiçbir utanması olmayan bir adam.'' ''Bana özel bir şeyler söyle.'' Payol dirseklerini masaya dayadı ve teleskopik boynunu uzattı. ''Sero pozitif olmasıyla ünlü ama sadece bareback, kondomsuz seks yapmayı seviyor. Risk almaya hazır kızlara 2 hatta 3 katı ödeme yapıyor.'' ''Hepsi bu kadar mı?'' Payol hınzırca sırıttı. Kırmızı diş etleri açık bir yaraya benziyordu. ''Ona hastalık bulaştırmış olabilecek bütün fahişeleri öldürttüğü söyleniyor.'' Öte yandan eskortlarını aynı gece korumalarına veriyor ve kızların bütün deliklerinin kullanılmasını sağlama alıyor. Bunu da gedikleri tıkama olarak adlandırıyor.
Mükemmel.
Ne, mükemmel mi?
Adamın hoşuma gitti. Gelecek defa seni aradığında hemen bana haber ver.
Kesinlikle olmaz. Ne dümenler çeviriyorsun bilmiyorum ama herhangi bir intikam davasına bulaşmaya niyetim yok.
Gael etraflarındaki korumalı ortamın tadını çıkarıyordu. İnsanı yormayan ışık, gümüş çatal bıçakların tıngırtısı, yumuşak deri ve cilalı ahşap. En fazla hoşuna gidense yatak odalarının yakınlığıydı. Tam tepelerinde üst katlardaydılar. Çöken geceyle birlikte tavanların da alçaldığı izlenimine kapılıyordu. Kötülüğün devasa kanatları.
''Mumbanza'nın babamın ölümüyle bir ilgisi yok. Konu miras.''
''Ne mirası?''
''Benim mirasım, erkek kardeşlerimin ve annemin mirası. Mumbanza babamın kurmuş olduğu ve koltan madeni çıkaran Coltano şirketinin yöneticisi. Veraset sırasında bir sorun çıkmasın istiyorum.''
''Neden avukatlarını yollamıyorsun?''
''Bize borçlu olduğu önemli bir miktar kayıt dışı. Her şeye karşın benim ihtiyarın kendi ölüm ihtimalini göz önünde bulundurduğunu düşünebilirsin.'' ''Benim bu herifi görmem ve bazı durumları ona açıklamam gerekiyor.''
Yalan inandırıcı ve yeterince muğlak olduğundan payol Zoka'yı yutmuştu. Bir süre Gael'e baktı, şaşkındı.
''Dört ayak üstüne düştün.'' dedi kahvesini yuvarladıktan sonra.
''Mumbanza Paris'te mi?''
''Brüksel'de, yarın Lozan'da olacak. Kendisine eşlik edecek bir kız istiyor.''
Onun orada olması bir tesadüf değil de General Morvanların ve avukatlarının peşine düşmesinden ve burunlarını Coltano'nun hesaplarına sokmasından önce kuşkusuz bir miktar parayı İsviçre'de gizlemek istiyordu. Aynı zamanda da Padre'nin ölümünün Katanga'da çıkaracağı gürültü patırtıdan ihtiyati olarak uzaklaşıyordu. Gerçek bir sarışın istiyor, ancak tepeden tırnağa epilasyonlu olacak. Gael cep telefonunu aldıktan sonra ayağa kalktı. Ona beni iblisin yolladığını söyleyebilirsin.
35. ayının sonu, sayfa 368.